Ayrım 38, sayfa 319. Hendrik, onun bu işleri başarmasını, adamları yönetişini seyrediyordu. Kendi iradesini onlara nasıl kabul ettirdiğine bakarken içi hayranlık ve gururla doldu. Son kuşkularını da bir kenara bırakıp sadakatini, sevgisini ve itaatini kardeşine tümüyle sundu. Moses'e yakınlığı yüzünden Hendrik de saygı görüyordu vagonda. Moses'in yaveri, icra görevlisiydi o. Hepsi ona o gözle bakıyorlardı. Birkaç gün içinde Moses kendine bir askeri birlik kuruvermişti. Emrini yerine getirecek, güvenilir bir birlik. Kalabalık vagonda yüzlerce kişinin ter kokusu leş gibiydi. Buna köşedeki tuvalet kabininden gelen koku da ekleniyordu. Hendrik o kokulu sıkışıklıkta kardeşine bakarken gelmiş geçmiş diğer büyük siyah liderleri düşünmekteydi. Mantatisi'yi, Chaka'yı, Milikazi'yi, Shangaan ve Angoni'yi. Onların da başlangıcı böyle olmalıydı. Issız bir yerde, bir kamp ateşi başında, çevrelerindeki bir avuç insana ilk konuşmalarını yapmış olmalıydılar. Adamların hayal gücünü esir almış, sonra da boyunlarına ipek tasmayı takmış olmalıydılar. Pek anlayamadığım bir girişimin doğuşuna tanık oluyorum diye düşündü içinden. Bugüne kadar tek yaptığım buna hazırlanmaktı. Onca kavgam, dövüşüm hep eğitimdi. Şimdi gerçek girişime hazırım. Her neyse o girişim. Moses Gama yol gösterecek bana. Ne olduğunu benim bilmeme gerek yok. Onun gösterdiği yolda yürümek yeter. Lenin diye anlatıyordu Moses adamlara. O bir insan değil, gökten inmiş bir ilahtı. Ve adamlar kuzeyli kabilelerin nasıl birleşip kralı tahtından indirdiğinin, böylelikle ilahlaştırdıklarının hikayesini dinliyorlardı. İhtilal diyordu Moses yapacakları savaşa. Onlara anlattığında hepsi o savaşın görkemine hayran kalıyor, onun bir parçası olmaya heves ediyorlardı. Onlar da krallar öldürebilir, ilahlaşabilirlerdi. Kapı çarpılarak açıldı. Beyaz şef vagona girdi. Sırıtıyordu. Hepsi başlarını eğdiler. Moses'e yakın oturanlar bu arada savaşın ne olduğunu, öldürülecek kralların kimler olduğunu daha iyi anlamaya başlıyorlardı. Beyaz şef vagondaki gergin havayı hissetti. Buranın gerilimi de kokusu kadar yoğundu. Bir tane çürük patates tüm çuvalı çürütür dedi içinden. Copunu elledi, gözleri Hendrik'teydi. Baştan peşini bırakmamalıydım dedi kendine acı acı. Fazla geciktirdim. Ben ki sakin ve huzurlu havayı o kadar severim. Eh ne yapalım, şimdi telafi etmekten başka çare yok. Hendrik'i süzerken sen de bekliyorsun aslında diyordu için için. Olacağını biliyorsun, seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Koca siyahın tam önüne gelip durdu. Bak bana kafir dedi Hendrik başını kaldırıp baktı. Hangisi senin heybe? Hendrik o anda boş bulundu. Tepesindeki filede duran elmaslar zaten her an bilincindeydi. Elinde olmadan gözleri oraya döndü. Güzel. Beyaz adam torbayı alıp yere attı. Aç diye emretti. Hendrik kıpırdamadan oturuyor. Adamın yüzündeki gülümseme daha da hainleşiyordu. Aç kafir, bakalım neler saklıyorsun. Bu numarası asla başarısızlığa uğramamıştı. En uysal adam bile malını korumak isterdi. Ne kadar değersiz veya önemsiz olursa olsun. Hendrik yavaşça öne eğildi, deri torbanın bağını açtı, doğrulup oturdu. Beyaz adam eğildi, torbanın dibini yakaladı, gözlerini Hendrikilerden ayırmadan kaldırıp salladı. İçindekilerin hepsini yere döktü. Önce battaniye yuvarlandı. Adam ayağının ucuyla onu açtı. İçinde bir deri yelek, birkaç parça giysi vardı. Bir de kını içinde duran 30 santimlik bıçak. Tehlikeli bir silah dedi adam. Vagonlarda tehlikeli silahlar yasak biliyorsun. Bıçağı aldı, ucunu pencerenin köşesine bastırıp kırdı. İki parçasını pencerenin parmaklıkları arasından dışarıya fırlattı. Hendrik hiç kıpırdamadı. Adam bir dakika kadar ona kışkırtıcı bakışlarla bakarak bekledi. Duyulabilen tek ses, tekerlerin raylarda çıkardığı sesti. Öteki siyahlar hiç seyretmiyor gibiydiler. Herkes dosdoğru karşısına bakıyordu. Yüzleri ifadesiz, gözleri görmüyormuş gibiydi. "Bu pislikler de ne?" Adam yassı ekmeklerden birine ayağının ucuyla dokundu. Hendrik tek kaşını bile kıpırdatmadı ama beyaz adam o kara gözlerdeki ilk kıvılcımı o anda gördü. "Evet," diye düşündü sevinçle. "Şimdi harekete geçecek." Bir somunu eline alıp kokladı. "Kafir ekmeği," diye mırıldandı. "Yasak, şirket kuralları, trende yiyecek yasak." Somunu yan çevirip parmaklıkların arasından dışarıya attı. Somun traverslere çarptı, sonra parçalandığı duyuldu. Beyaz adam güldü. Öteki somunu aldı. Hendrik'in kafasında bir şey kopuverdi. Kendini fazla uzun süre baskı altında tutmuştu. Elmasların kaybolması çıldırmasına yetti. Yerinden fırlayıp beyaz adama saldırdı. Ama adam da hazırdı. Sağ kolunu doğrulttu, Jop'un sapını Hendrik'in gırtlağına dayadı. Hendrik eli boğazında gerilerken de Jop'u alnına savurdu. Öldürücü bir vuruş değildi. Hendrik elini boğazından çekip öne doğru devrildi. Adam düşmesine izin vermedi. Sol eliyle onu itip yerine oturturken Jop'u kafasına indirmeye devam etti. Hendrik'in kafasına balta çarpıyormuş gibi sesler çıkıyordu. İnce derisi yarıldı, kanı yakut parlaklığıyla dışarı fırladı. Adam ona 3 kere vurdu, sonra Jop'u Hendrik'in ağzına soktu. Öndeki iki kesici dişini diş eti hizasından kırdı. "Üstlerinde işaret bırak," demişti ustalarından biri ona. "İşaret bırak ki unutmasınlar." Ondan sonra baygın haldeki Hendrik'i bıraktı, düşmesine izin verdi. Birden arkasını döndü, tetikte adamların şok dolu gözlerine baktı, hepsi bakışlarını çabucak indirdiler. Hendrik'in kanı başının altında göl olmaya başlamıştı. Koyu kırmızı şeritler halinde akıyordu. Adam tekrar gülümsedi, yerdeki zavallıya babaca bir bakışla baktı. Planladığı gibi çabuk ve temiz bir iş başarmıştı. Zevk de almıştı. Yerdeki adam artık onun yarattığı bir varlıktı. Bundan gurur duyuyordu. Kan gölünün içinden öteki somunları aldı, birer birer parmaklıkların arasından dışarıya attı. Sonra yere çömeldi. Hendrik'in gömleğiyle copundaki kanları sildi, doğruldu, vagondan çıktı. Kapı onun arkasından kapandığı anda içeridekiler hayata döndüler. Moses hemen emir verdi, iki kişi Hendrik'i yerine oturttular, bir üçüncüsü tuvaletin kapısının yanındaki musluktan su getirmeye koştu. Moses kendi torbasını açtı, bir ilaç şişesi çıkardı. Hendrik'in sallanıp duran başını tuttular. Moses elindeki toz ilaçtan yaralara serpti. Otlardan yapılma bir ilaçtı, kanama durdu. Moses ıslak bir bezle abinin ağzındaki kanları temizledi. Sonra onun başını kollarına alıp kucağına yatırdı ve bekledi. Abi ile beyaz adam arasındaki olayı hemen hemen klinik bir dikkat ve ilgiyle izlemişti Moses. Ta başından beri Hendrik'i özellikle geri tutmuş, işin bu feci patlama noktasına varmasını istemişti. Hendrik'i severdi. Aslında babaları varlıklı ve şehvetli bir adamdı. Moses'in 30'dan fazla kardeşi vardı. Pek azıyla duygusal bağ kurabilmişti. Hendrik ondan çok büyüktü. Daha Moses çocukken koca adamdı o. Yaptıklarının hikayesini çocukluğundan beri dinliyordu Moses. Adı kahramana çıkmıştı abinin. Ama hikayeler kanıtlanana kadar yalnızca hikaye olmaktan öteye gitmezdi. İnsan hiç yoktan da üne kavuşabilirdi bazen. Sınama zamanı şimdi gelmişti. Moses, gelecekteki ilişkilerini bu sınavın sonuçlarına göre kararlaştıracaktı. Kendine yardımcı olacak sert, çelik bir adama ihtiyacı vardı. Lenin kendine Stalin'i seçmişti. Kendi de öyle birini seçecekti. Balta görevi yapacak bir adam. Hendrik sınavı başaramazsa Moses onu hiç acımadan bir kenara atar giderdi. Hendrik gözlerini açtı, kardeşine bulanık bulanık baktı, inledi, kafasındaki açık yaralara dokundu. Duyduğu acıdan yüzünü buruşturdu, göz bebekleri ufaldı, derinliklerinde bir öfke tutuştu. Hendrik doğrulup oturdu. "Elmaslar!" Sesi kısık, tıslama gibiydi. "Gitti," dedim o ses ona alçak sesle. "Dönmeliyiz, onları bulmalıyız." Moses başını iki yana salladı. "Ot tohumu gibi saçıldılar. Düştükleri yeri bilmeye olanak yok. Olmaz abi. Biz bu vagonda esiriz. Geri dönemeyiz. Elmaslar ebediyen kayıp artık." Hendrik sessizce oturdu. Diliyle parçalanmış ağzını yokluyordu. Dilinin ucunu kırık ön dişlerinin yerinden geçirirken kardeşinin soğukkanlı mantığını düşündü. Moses sessiz bekledi. Bu sefer emir vermeyecekti, yol göstermeyecekti. Ne kadar kurnazca olursa olsun karışmayacaktı. Hendrik yolunu kendi kendine bulmalıydı. "Haklısın kardeşim," dedi Hendrik sonunda. "Elmaslar gitti. Ama bize bunu yapan adamı öldüreceğim." Moses duygu belirtisi göstermedi, cesaret vermedi. Yalnızca bekledi. "Kurnazlıkla yapacağım. Onu öldürmenin bir yolunu bulacağım. Kimse bilmeyecek. Bir o, bir de biz bileceğiz." Moses hala bekliyordu. Hendrik şu ana kadar onun istediği yönde ilerlemekteydi. Ama yapması gereken bir şey daha vardı. Bekledi. Sonunda o da geldi. "O beyaz köpeği öldürmem gerektiğini kabul ediyor musun kardeşim?" diyerek ona istedi Moses Gama'dan. Artık efendisini tanımıştı. Kendini onun ellerine teslim etmişti. Moses gülümsedi, abinin koluna işaret basmak istiyormuş gibi dokundu, onayladığını belirtti. "Yap abi," diye emretti. Başarısızlığa uğrarsa beyazlar onu asardı. Başarırsa Moses kendine çelik bir balta bulmuş olacaktı. Hendrik oturduğu yerde kara kara düşünüyordu. Bir saat boyunca hiç konuşmadı. Ara sıra şakaklarını ovuyor, ağrıyı dindirmeye çalışıyordu. Sonra yerinden kalktı, parmaklıklı pencereleri inceleye inceleye vagon boyunca ilerledi. İkide bir başını iki yana sallıyor, acıyla inliyordu. Yerine oturup biraz daha düşündü, tekrar kalktı, tuvalete girdi. Kapıyı içeriden kilitledi. Tuvaletin dibinde bir delik vardı. Alttaki traverslerin hızla kayışı görünüyordu. Tuvalete girenler bazen deliği iyi nişanlayamadıklarından yerler pislik ve sidik lekeleriyle doluydu. Hendrik dikkatini kabindeki tek pencereye çevirdi. Kenarı tel çerçeveli, elek gibi bir tel örgü, pervazlara vidalanmıştı. Her kenarın ortasına bir vida. Hendrik yerine dönüp Moses'e fısıldadı. "Beyaz maymun bıçağımı aldı. Bana bir bıçak lazım." Moses soru sormadı. Bu da sınavın bir parçasıydı. Hendrik bu işi tek başına yapmak zorundaydı. Başaramazsa ceremesini kendi çekmeli, sorumluluğun bir kısmını Moses'e yüklememeli, onun kendisine yardım etmesini beklememeliydi. Yanındaki adamlara alçak sesle bir şeyler söyledi. Birkaç dakika sonra bir bıçak elden ele geçip Hendrik'e ulaştı. Hendrik tuvalete döndü, tel kafesin vidalarını söktü. Sökerken etraftaki boyaları bozmamaya, iz bırakmamaya özen gösteriyordu. Vidaları alıp kafesi yerinden çıkardı, duvara dayadı. Tren öte tarafa dönene kadar bekledi. Vücudundaki baskıdan dönüş yerinde olduklarını anladığı zaman pencereden başını çıkardı. Tüm vagon pencereleri ondan uzaktı şu anda. Kimse onu göremezdi. Yukarıya doğru baktı. Vagonun tepesinde bir çıkıntı vardı, boydan boya. Uzanıp parmaklarını oraya taktı, kendini çekti, asıldı. Ayakları pencerenin iç tarafında sallanıyordu. Başını yukarı uzattı, vagonun damının eğriliğini, biçimini ezberledi, tekrar inip tuvalete girdi. Kafesi yerine taktı ama vidaları pek az çevirdi. Dönüp yerine oturdu. Akşamın erken saatinde beyaz şefle iki siyah yardımcısı yemekleri getirdiler. Adam Henry'in önüne geldiğinde ona gülümsedi. "Çok güzel oldun kafir. Siyah kızlar bayılacaklar o ağzı öpmeye." Dönüp öteki siyahlara seslendi. "Başka güzelleşmek isteyen varsa bana haber versin. ücret almadan yaparım. Ortalık kararmadan siyah şefler gelip tabakları topladılar. Yarın gece Goldie'de olacaksınız dedi içlerinden biri Henry'ye. Orada beyaz bir doktor var, yaralarına bakar. İfadesiz surata rağmen adamın sesinde anlayış vardı. Shayela'yı kızdırmakla akıllılık etmedin. Dersin acı oldu dostum. Hepiniz iyi hatırlayın bu olanları. Çıkıp kapıyı arkasından kilitledi. Hendrik pencereden dışarı bakıyordu. 4 gündür yoldaydılar ama dışarıdaki manzara çok değişmişti. Moses ona, Goldie'yi görelim hele diyordu. Dışarısı iyice karanlık oldu, herkes battaniyesine sarınıp uzandı. Hendrik, beyaz şefin ilk teftişini yapmasını bekledi. Adam fenerini Hendrik'in yüzüne tutunca uyku taklidi yapmadı. Gözlerini kırpıştırıp adamın yüzüne boş boş baktı. Beyaz adam ilerledi. Kapıyı arkasından kilitleyip gitti. Hendrik sessizce doğruldu. Karşısında Moses de karanlıkta kıpırdandı ama konuşmadı. Hendrik tuvalete gitti, kapıyı kilitledi. Vidaları hemen çıkarıp kafesi yere dayadı. Gecenin buz gibi havası başındaki yaraları acıtıyordu. Gözlerini kıstı, lokomotiften gelen dumanlardan korumaya çalıştı. Uzanıp yukarıdaki pervazı kavradı, kendini çekti, pencerenin alt kenarına bir tekme savurup kendini damda buldu. Kavisli damın ortasındaki vantilatör bacasına sarıldı, vücudunu yukarı kaydırdı, çekti. Bir süre soluk soluğa yattı orada. Sonra dizleri üzerinde doğruldu, ön vagona doğru ilerlemeye koyuldu. Gece berraktı. 2 vagonu geçti, sonuncunun kenarında yüzü koyun yatıp dikkatle aşağıya baktı. Sahanlık boştu, bekledi. Az sonra bir maden şıkırtısı duydu. Beyaz adam çıkıyordu. Herhalde sahanlıktan çok çabuk geçmeye çalışacaktı. Hendrik ondan da çabuk davranmalıydı. Açılan kapının tekrar kilitlendiğini duydu, sonra tam aşağıda beyaz şefin şapkasını gördü. Hendrik vücudunu öne verdi, belden aşağısını 2 vagon arasındaki boşluğa sarkıttı. Düşmesini engelleyen ayak bileğinden geçirip vantilatör bacasına doladığı kayıştı. Kolunu beyaz adamın boynuna doladı, öteki kolunu çevreden dolaştırıp sağ kolunun dirsek arasına soktu, adamı kafasından kavrayıp havaya kaldırdı. Beyaz adam boğulur gibi bir ses çıkardı, dudaklarından salyaları damladı. Hendrik onu dar ağacındaymış gibi yukarı kaldırıyordu. Adamın şapkası başından düştü, göz göze geldiler. Yüzleri arasında birkaç santim uzaklık vardı. Hendrik sırıttı, kırık dişlerinin boşluğunu gösterdi. Adamın korku dolu gözlerindeki tanıma pırıltısını gördü. "Evet dostum," diye fısıldadı Hendrik. "Benim, kafir." Adamın gırtlağını vagon damının kenarına dayadı, basınç uygulamaya başladı. Adam çırpınıyor, debeleniyordu ama Hendrik onu rahatça tutabiliyordu. Sonunda mavi gözler bulutlandı, cansızlaştı. Elinde olmadan adamın bağırsakları boşaldı. Hendrik elindeki cesedi dışarı doğru salladı, sonra 2 sahanlık arasındaki deliğin tam üzerinden elinden bıraktı. Adam dosdoğru raylara düştü. Vakum onu kapıp çekti. Herhalde kıyma makinesine kapılmış gibi 1000 parça oldu gitti. Hendrik 1-2 saniye öylece yatıp soluk aldı. Adamın parçalanan vücudunun raylar üzerinde yarım millik yol boyunca dağılacağının farkındaydı. Vantilatör çıkıntısına bağladığı kemerini çözdü. Emekleyerek damda geri döndü, tuvalet penceresinin üzerine geldi. Ayaklarını indirip pencere pervazına bastı, kabine atladı, sonra da kafesi yerine yerleştirip vidalarını iyice, dikkatle, bozmadan sıkıştırdı. Yerine oturmak üzere vagona girdiğinde Moses Gama omuzlarına sardığı battaniyenin arasından ona bakıyordu. Hendrik kardeşine başını salladı, kendi battaniyesini başına çekti, birkaç dakika içinde derin bir uykuya daldı. Ayrım sonu.